Ayrım 45.
Sayfa 340. O hala arabacılarla içki içiyordu. Ona işaret parmağının gözle görülmez bir hareketiyle karşılık verdi. Bu parmağını dudağının çıkıntısına dayarsa tam sefalet demekti. Bunun üzerine tenar diye kadın, ne yapalım ahbap, kusura bakma ama yerimiz yok diye bağırdı. Adam, beni istediğiniz yere yerleştirin dedi. Samanlığa, ahıra, gene de oda kirası veririm. 40 metelik. 40 metelik kabul. Peki. Bir arabacı alçak sesle tenar diye kadına, 40 metelik mi dedi? 20 metelik değil mi? Tenar diye kadın aynı sesle, onun için 40 metelik dedi. Fakirleri daha ucuza almam içeri. Kocası yumuşak bir tavırla doğru dedi. Böyle müşteriler bir evin adını kirletir. Bu arada adam çıkınıyla değneğini bir tahta sıraya yerleştirdikten sonra Cosette'in aceleyle bir şişe şarapla bir bardak koyduğu masaya oturmuştu. Suyu isteyen satıcı kovayı alıp atına kendisi götürmüştü. Cosette yeniden mutfak masasının altındaki yerine yün işine dönmüştü. Adam bardağına koyduğu şaraba ancak dudaklarının ucunu değdirmişti. Çocuğu garip bir şekilde inceliyordu. Cosette çirkindi. Mutlu olsa belki güzel olurdu. Daha önce bu kafası tasalı küçüğü kaba taslak anlatmıştık. Cosette zayıftı, soluk benizliydi. 8 yaşına basmak üzereydi ama ancak 6'sında gösteriyordu. Derin bir gölgeye batmış gibi duran gözleri ağlamaktan sönmüştü, ışıltısını kaybetmişti sanki. Ağzının uçlarında, mahkumlarda, umutsuz hastalarda görülen devamlı üzüntünün verdiği çizgiler vardı. Elleri annesinin tahmin ettiği gibi çatlaklar içindeydi. Şu anda onu aydınlatan ateş kemiklerinin köşelerini ortaya çıkarmış, korkunç zayıflığını görülür hale getirmişti. Her zaman tir tir titrediğinden dizlerini birbirine yapıştırmayı adet edinmişti. Elbiselerini gören yazın acırdı, kışınsa ürküntü duyuyordu. Kızın sırtında ancak delik deşik bezler vardı. Bir yün parçası bile yoktu. Şuradan buradan eti görünüyordu. Her yanda tenar diye kadının dokunduğu yerleri gösteren mor siyah lekeler fark ediliyordu. Sıska çıplak bacakları kıpkırmızıydı. Köprücük kemiklerinin çukurluğu insanı ağlatacak haldeydi. Bu çocuğun bütün varlığı, davranışı, duruşu, sesinin ahengi, bir kelimeyle öbürü arasındaki fasılalar, bakışı, sessizliği, en ufak el hareketi bir tek düşünceyi belirtiyordu, korku. Korku onun her yanına yayılmıştı. Kızcağız onunla kaplanmıştı sanki. Korkudan dirseklerini kalçalarına yanaştırıyor, topuklarını eteğinin altına çekiyor, elinden geldiği kadar az yer kaplıyor, ancak yeteri kadar soluk alıyordu. Korku sanki bedeninin alışkanlığı olmuştu, artmaktan başka hiçbir değişiklik göstermeden. Göz bebeğinin derinliğinde şaşkınlık dolu bir köşe vardı ki orada da korku bulunuyordu. Bu korku o dereceydi ki, geldiği zaman üstü başı sırılsıklam olmasına rağmen gidip ocağın başında kurunmaya cesaret edememiş, sessizce işinin başına geçmişti. 8 yaşındaki bu çocuğun bakışı her zaman tasalı, bazen de öylesine acıklıydı ki kimi vakit ya budala ya da deli olmak üzere sanırdınız. Dediğimiz gibi duanın ne olduğunu bilmiyordu, kiliseden içeri adımını atmamıştı. ''Benim vaktim var mı ki?'' diyordu tenar diye kadın. Sarı ceketli adam gözlerini Cosette'den ayıramıyordu. ''Aa, şimdi aklıma geldi, hani ekmek?'' Cosette, tenar diye kadının sesini her yükseltişinde olduğu gibi masanın altından çabucak çıktı. Ekmeği unutmuştu. Korkan çocukların buldukları çareye başvurdu, yalan söyledi. ''Fırın kapalıydı efendim.'' ''Vursaydın.'' ''Vurdum efendim.'' ''Peki?'' ''Açmadılar.'' Tenar diye kadın, ''Gerçek olup olmadığını ben yarın öğrenirim.'' dedi. ''Yalan söylüyorsan bak gör neler olacak.'' ''Hele şimdilik şu parayı geri ver bana bakayım.'' Cosette elini önlüğünün cebine soktu, yemyeşil oldu. Para yoktu. ''Sana söylüyorum.'' dedi tenar diye kadın. ''Ne dediğimi duydun mu?'' Cosette cebini altını üstüne getirdi, yoktu. Para nereye gitmiş olabilirdi? Zavallı talihsiz çocuk söz bulamıyordu, donmuş kalmıştı. Thénardier kadın, kayıp mı ettin yoksa iç etmek mi istiyorsun diye homurdandı. Bir yandan da kolunu ocağın yanında asılı duran kamçıya doğru uzatmıştı. Bu korkunç hareket Cosette bağırma gücü verdi. Acıyın bana hanımım, acıyın bana, bir daha yapmam. Thénardier kadın kamçıyı yerinden çıkardı. Bu arada sarı redingotlu adam yeleğinin cebini kimse fark etmeden karıştırmıştı. Zaten öbür yolcular ya içki içiyorlardı ya da iskambil oynuyorlardı, hiçbir şeyin farkında değillerdi. Cosette yarı çıplak zavallı kolunu bacağını saklamaya, toplamaya çalışarak dehşetle ocağın köşesine büzülüyordu. Thénardier kadın kolunu kaldırdı. Adam, "Affedersiniz bayan," dedi. "Az önce küçüğün cebinden bir şeyin düşüp yuvarlandığını gördüm. Belki de aradığınız odur." Yere eğildi, aranır gibi yaptı. "Tamam işte, buyurun," diye doğruldu. Thénardier kadına bir madeni para uzattı. "Evet işte buydu," dedi kadın. O değildi, çünkü bu para daha fazlaydı, ama Thénardier kadın çıkarını bilirdi. Parayı cebine attı, çocuğa sert sert bakmakla yetindi. "Sakın bir daha böyle şey yapma," dedi. Cosette, Thénardier kadının köpek kulübesi dediği yere girdi. Yabancı yolcuya dikilen iri gözleri, şimdiye kadar hiç almadıkları bir ifadeye büründü. Bu şimdilik saf bir şaşkınlıktı, ama buna şaşkın bir güven de katılıyordu. Thénardier kadın yolcuya, "Ha, iyi ki aklıma geldi, yemek yiyecek misiniz?" diye sordu. Adam buna karşılık vermedi, derin bir düşünceye dalmış gibiydi. Kadın ağzının içinde, "Ne biçim adam bu?" dedi. "Pek fakir olsa gerek, yemek yiyecek meteliği yok. Yatma parasını verebilecek mi acaba? Neyse, şükredelim ki yerdeki parayı çalmak aklına gelmedi." Bu arada bir kapı açılmış, Eponin'le Azelma içeri girmişlerdi. Bunlar gerçekten de güzel iki küçük kızdı, köylüden çok şehirliydiler, pek de sevimliydiler. Birinin koyu kumral parlak saçları iyi taranmıştı, ötekinin uzun siyah saç örgüleri sırtına kadar iniyordu. Her ikisi de canlı, temiz, toplu, körpe, gözlere zevk verecek kadar sıhhatliydiler. Sıkıca giyinmişlerdi ama öyle bir analık sanatıyla ki, kumaşların kalınlığı kıyafetlerin zerafetinden bir şey eksiltmiyordu. Baharı kaybettirmeden kışı önlemişlerdi. Bu iki küçük kız ışık saçıyorlardı. Üstelik her şeye de hükmediyorlardı. Süslerinde, neşelerinde, yaptıkları gürültüde bir saltanat vardı. İçeri girdikleri vakit Thénardier kadın onları hayranlık dolu bir sesle azarladı. "Ya, demek siz geldiniz ha?" Her ikisini de dizlerinin dibine çekti, saçlarını düzeltti, kurdelelerini bağladı. Sonra onları annelere özgü tatlı tatlı sarsarak bıraktı. Ne de kötü giyinmişler. İkisi de gidip ocağın yanına oturdular. Binbir neşeli cıvıltıyla dizlerinin üzerinde evirip çevirdikleri bir bebekleri vardı. Arada sırada Cosette yün işinden gözlerini kaldırıyor, üzgün bir halle onların oyununa bakıyordu. Eponin ile Azelma Cosette'e bakmıyorlardı. Onlar için bir köpek gibiydi o. Bu üç küçük kızın hepsinin yaşı toplansa 24 bile etmezdi ama daha şimdiden insanlar toplumunu canlandırıyorlardı. Bir yanda haset, öte yanda hor görme. Thénardier kardeşlerin bebeği pek solmuş, pek eski, kırık döküktü ama hayatında hiç bebeği olmayan, bütün çocukların pek iyi anlayacakları bir deyim kullanarak söyleyelim, gerçek bebeği olmayan Cosette'e bu bebek pek harikulade görünüyordu. Thénardier kadın gidip gelmesine devam ederken birden Cosette'in işini işleyecek yerde dalıp gittiğini, oyun oynayan küçük kızlarla ilgilendiğini fark etti. "Eh tamam, yakaladım seni," diye bağırdı. "Böyle mi çalışıyorsun sen? Ben seni kamçıyla çalıştırırım." Yabancı hiç yerinden kalkmadan Thénardier kadına doğru döndü, çekingen bir halle gülerek, "Aldırmayın bayan, bırak oynasın," dedi. Sığır külbastısı yiyen, yemekle birlikte iki şişe şarap içen, iğrenç bir fakir hali de bulunmayan herhangi bir yolcu böyle bir istek gösterse bir emir sayılırdı ama başında böyle bir şapka olan bir adam böyle bir dilekte bulunsun, sırtında şu redingot olan bir adam bir istek ileri sürmeye kalkışsın, işte bu Thénardier kadının tahammülünü aştı. Sert bir karşılık verdi. Madem ki ekmek yiyor, çalışması gerek. Hiçbir şey yapmaması için beslemiyorum ben onu. Yolcu, yaptığı nedir kuzum diye üsteledi. Dilenci elbiselerine, sırık hamalı omuzlarına pek aykırı düşen çok yumuşak bir sesle konuşmuştu. Tenerdiye kadın buna karşılık vermeye tenezzül etti. Çorap örüyor, görmüyor musunuz? Çorapları olmayan yavrularıma çorap örüyor. Yani söz gelişi. Neredeyse yalınayak kalacaklar. Adam Cosette'in o zavallı kıpkırmızı ayaklarına baktı. Bu bir çift çorabı ne zaman bitirmesi gerek diye sordu. Tembel kızın en aşağı 3-4 günü daha var. Peki bittiği zaman bu bir çift çorap kaç para eder? Thénardier kadın ona hor gören bir bakışla baktı. En aşağı 30 metrelik. Adam, çorabı 5 franga satar mısınız diye sordu. Onları dinleyen bir arabacı kaba bir gülüşle, 5 frank mı diye bağırdı. Vay canına, iyi para doğrusu, 5 papel. Thénardier söze karışmak lüzumunu duydu. Evet efendim, isterseniz bu çorabı size 5 franga veririz. Yolculardan hiçbir şeyi esirgemeyiz biz. Thénardier kadın kısaca emredercesine parayı peşin isteriz dedi. Adam bu çorabı satın alıyorum dedi. Cebinden bir 5 frank çıkarıp masanın üzerine koydu. Parasını veriyorum. Sonra Cosette'e doğru döndü. Şimdi yaptığın örgü benim oldu. Oyna çocuğum. Arabacı 5 frangı görünce öyle heyecanlandı ki içki bardağını bıraktı koştu. Parayı inceleyerek gerçekmiş yahu diye bağırdı. Tekerlek gibi para, hem de kalp değil. Thénardier yaklaştı, sessizce parayı yelek cebine indirdi. Thénardier kadının söyleyecek sözü kalmamıştı. Dudaklarını ısırdı, yüzünü korkunç bir kin kapladı. Bu sırada Cosette titriyordu. Sormayı göze aldı. Sahi oynayabilir miyim hanım? Thénardier kadın korkunç bir sesle oyna dedi. Cosette teşekkür ederim efendim dedi ama ağzı Thénardier kadına teşekkür ederken bütün ruhu yolcuya teşekkür ediyordu. Thénardier yeniden içmeye koyuldu. Karısı usulca kulağına sarı giyinmiş bu adam kim olabilir acaba diye sordu. Thénardier mağrur bir tavırla buna benzer redingotları olan milyonerler gördüm ben dedi. Cosette yün işini yanına bırakmıştı ama yerinden çıkmamıştı. Elinden geldiği kadar az kımıldardı o. Arkasındaki bir kutudan bir takım eski paçavralarla küçük kurşun kılıcını aldı. Eponin ile Azelma'nın olup bitenlerle hiç ilgilendikleri yoktu. Önemli bir iş başarmışlardı. Kediyi yakalamışlardı. Bebeği yere atmışlardı. İki kızın en büyüğü olan Eponin, bir yığın kırmızı mavi paçavralarla miyavlamasına, kıvranmasına aldırış etmeden küçük kediyi kundaklıyordu. Bu önemli güç işi görürken zarafeti kelebeklerin kanadına benzeyen, yakalamak isteyince de uçup giden çocukların o sevimli tatlı diliyle kardeşine diyordu ki, ''Görüyor musun kardeşim, bu bebek ötekinden daha eğlenceli. Kımıldıyor, bağırıyor hem de sıcacık. Hadi kardeşim bununla oynayalım. Bu benim kızım olur, ben hanım olurum. Seni görmeye gelirim, sen de onu seyredersin. Azar azar bıyıklarını görürsün, bu da seni şaşırtır. Ondan sonra kulaklarını görürsün, ondan sonra kuyruğunu görürsün, buna da şaşarsın. Bana dersin ki aman maşallah. Ben de sana derim ki evet efendim işte böyle bir küçük kızım var benim. Şimdi küçük kızlar böyle oluyor. Azelma Eponin'i hayranlıkla dinliyordu. Bu arada içki içenler açık saçık bir türkü söylemeye başlamışlardı. Hem söylüyorlar hem de döşemeleri sarsan kahkahalarla gülüyorlardı. Thénardier onları teşvik ediyor, onlarla birlik oluyordu. Kuşların her şeyle yuva kurdukları gibi çocuklar da her şeyle bebek yaparlar. Eponin ile Azelma kediyi kundaklarken Cosette kılıcı kundaklamıştı. Bu iş bitince onu koluna yatırmış, alçak sesle ninni söyleyerek uyutuyordu. Bebek kız çocuklarının en kaçınılmaz ihtiyacı en sevimli içgüdüleridir. Bakmak, üst baş dikmek, süslemek, giydirmek, soymak, gene giydirmek, öğretmek, biraz azarlamak, sallamak, nazlandırmak, uyutmak, bir şeyin bir kimse olduğunu hayal etmek. Kadının bütün geleceği bundadır. Hayal ederken, gevezelik ederken, minicik takımlar hazırlarken, küçücük elbiseler dikerken, küçük bluzlar, zıbınlar işlerken, Çocuk genç kız olur, genç kız büyük kız olur, büyük kız kadın olur. İlk çocuk son bebeği devam ettirir. Bebeksiz bir küçük kız, çocuksuz bir kadın kadar talihsiz, dayanılmaz bir şeydir. İşte böylece Cosette de kılıçtan bebek yapmıştı. Thénardier kadına gelince sarılar giymiş adama yaklaşmıştı. İçinden kocamın hakkı var diyordu. Bu belki de Bay Lafitte'dir. Öyle maskara zenginler var ki. Geldi adamın masasına dirseğini dayadı. Beyefendi dedi. Bu beyefendi sözüne adam döndü. Thénardier kadın onu şimdiye kadar adamcağız ya da efendi diye çağırmıştı. Kadın, bakın beyefendi dedi. Bu kızın sevimliliğe özenen bir hali var ki vahşi halinden daha beter. Oynamasına razıyım, engel olmuyorum. Siz iyisiniz, açık ellisiniz diye ancak bir sefer için kabul ediyorum. Bakın hiçbir geliri yok, çalışması gerek. Adam, bu çocuk sizin değil mi diye sordu. Aman yarabbi, hayır efendim. İşte öyle yanımıza aldığımız bir küçük fakir kız, aptal gibi bir çocuk. Kafasında mutlaka su var. Ne kocaman kafası var, siz de görüyorsunuz ya. Onun için elimizden geldiği kadarını yapıyoruz çünkü zengin değiliz ki biz. Memleketine yazıp duruyoruz, 6 aydan beri hiçbir karşılık alamıyoruz. Anası öldü galiba. Ya dedi adam, düşüncelerine daldı. Thénardier kadın, zaten bu ana pek sağlam ayakkabı değildi dedi. Çocuğunu yüzüstü bıraktı. Bütün bu konuşmalar olurken Cosette sanki bir içgüdü, ona kendisinden söz edildiğini haber vermiş gibi Thénardier kadından gözlerini ayırmamıştı. Belli belirsiz dinliyordu, şuradan buradan birkaç kelime duyuyordu. Bu sırada 4'te 3 sarhoş olan içkiciler terbiyesizce nakaratlarını gittikçe artan bir neşeyle tekrar ediyorlardı. Bu içine Meryem'le çocuk İsa'nın da karıştığı üstün zevkli açık saçık sözlerdi. Thénardier kadın gidip kahkahalardan payını almıştı. Cosette hep masanın altında, gözünde yansıyan ateşe bakıyordu. Az önce yaptığı kundaklı bebek bozuntusunu sallamaya başlamıştı. Hem sallıyor hem de alçak sesle ninni söylüyordu. Annem öldü, annem öldü, annem öldü. Hancı kadının ısrarları karşısında sarı giyinmiş adam, milyoner, en sonunda akşam yemeği yemeye razı oldu. Beyefendi ne isterler? Adam ekmekle peynir dedi. Thénardier kadın, şüphe yok bu bir dilenci diye düşündü. Sarhoşlar hala türkülerini söylüyorlardı. Masanın altındaki çocuk da kendi türküsüne devam ediyordu. Birdenbire Cosette sustu. Arkaya dönmüş küçük Thénardier'in kediyle oynamak için mutfak masasının birkaç adım ötesinde yere bıraktığı bebeği görmüştü. Kendisini pek tatmin etmeyen kundaklı kılıcı elinden attı, ağır ağır gözlerini salonda dolaştırdı. Thénardier kadın alçak sesle kocasıyla konuşuyor, para sayıyordu. Popin'le Zelma da kediyle oynuyorlardı. Yolcular ya yemek yiyorlar ya içiyorlar ya da türkü söylüyorlardı. Hiçbir göz onun üzerinde değildi. Kaybedecek vakti yoktu. Masanın altından dizlerinin ellerinin üzerinde emekleyerek çıktı. Kendini gözetleyip gözetlemediklerini bir daha araştırdı. Sonra çabucak bebeğe kadar süzüldü, onu yakaladı. Bir an sonra yerindeydi, kımıldamadan oturuyordu. Yalnız kucağında tuttuğu bebeği gölgede bırakacak şekilde dönmüştü. Bebekle oynamak mutluluğu onun için öyle seyrek rastlanır bir şeydi ki, adeta büyük bir hazzın bütün şiddeti vardı bunda. Ağır ağır yemeğini yiyen yolcudan başka bunu gören olmamıştı. Bu sevinç bir çeyrek saat kadar sürdü. Yalnız Cosette, aldığı bütün tedbirlere rağmen bebeğin ayaklarından birinin dışarı çıktığının, bunu da ocağın ateşinin aydınlattığının farkında değildi. Gölgenin dışında kalan bu pembe, ışıklı ayak birdenbire Azelma'nın gözüne çarptı. Eponine, bak kardeşim dedi. İki küçük kız şaşırarak durdular. Cosette bebeği almaya cesaret etmişti. Eponine ayağa kalktı, kediyi bırakmadan annesine doğru gitti, eteğini çekiştirmeye başladı. Annesi, rahat bırak beni canım dedi, ne istiyorsun benden? Anne dedi çocuk, şuraya bak. Parmağıyla Cosette'i gösteriyordu. Cosette ise bebeğe sahip olmanın verdiği kendinden geçmeyle ne bir şey görüyor ne de işitiyordu. Thénardier kadının yüzü, bu cins kadınlara hırçın kadın dedirten, korkunçlukla karışan, hayatın bir sürü hiçlerinden meydana gelen özel bir ifadeye büründü. Şimdi incinen kibri öfkesini ayaklandırıyordu. Cosette bütün haddini aşmış, küçük hanımların bebeğine tecavüz etmişti. Şahane oğlunun imtiyaz nişanını takmaya kalkan bir köylüyü görünce Charity de bundan başka bir yüz takınamazdı. Öfkeden boğuklaşan bir sesle haykırdı. Cosette! Kızcağız sanki altındaki toprak sarsılmış gibi titredi, arkasını döndü. Thénardier kadın, Cosette diye bir daha haykırdı. Cosette bebeği eline aldı, üzüntüyle karışan bir tapınma ile onu yavaşça yere bıraktı. Sonra bebekten gözlerini ayırmadan ellerini birleştirdi. Bu yaştaki bir çocuk için korkunç bir şey. Ellerini büktü, kıvırdı. Sonra o günün heyecanlarından hiçbirinin yapamadığı, ne ormandaki koşması, ne kovanın ağırlığı, ne paranın kaybolması, ne kamçının görünüşü, ne de Thénardier kadının söylediği acı sözlerin bile ondan koparamadığı şey oldu. Ağladı. Hıçkırıklarla boğulurcasına ağladı. Bu sırada yolcu ayağa kalkmıştı. Thénardier kadına ne oluyor dedi. Thénardier kadın Cosette'in ayaklarının dibinde yatan suç aletini parmağıyla göstererek görmüyor musunuz dedi. İyi ama nedir o? Bu dilenci kız çocukların bebeğini ellemek cesaretini gösterdi. Adam bütün bu gürültü bunun için mi dedi. E peki ne olur bebekle oynarsa? Ona pis elleriyle dokundu, iğrenç elleriyle. Sözün burasında Cosette'in hıçkırıkları arttı. Kadın susacak mısın sen diye bağırdı. Adam dosdoğru sokak kapısına gitti, açtı, sokağa çıktı. O dışarı çıkar çıkmaz onun yokluğundan yararlanarak Thénardier kadın masanın altından çocuğa bir tekme attı, kızcağız bir çığlık kopardı. Kapı yeniden açıldı, adam göründü. İki eliyle daha önce sözünü ettiğimiz, sabahtan beri köyün bütün çocuklarının seyrettiği o efsanevi bebeği tutuyordu. Bunu götürdü, Cosette'in önüne bıraktı. Al dedi, senin bu. İnanmak gerek ki adam şurada hayallerine dalmış otururken bir saatten fazla bir zamandan beri meyhanenin camları arkasından bir donanma şenliği gibi fenerlerle, mumlarla pek şahane aydınlatılmış oyuncakçı dükkanını belli belirsiz fark etmişti. Cosette gözlerini kaldırdı. Sanki güneşin kendisine doğru geldiğini görüyormuş gibi bu adamın bebekle geldiğini görmüştü. Şu inanılmaz sözleri işitti. Senin bu. Adama baktı, bebeğe baktı, sonra ağır ağır geri çekildi. Gitti masanın ta dibine, duvarın köşesine gizlendi. Artık ağlamıyordu, bağırmıyordu. Sanki soluk almaya bile korkuyordu. Thénardier kadın, Azelma, Eponin'de bir heykel kesilmişlerdi. İçki içenler bile durmuşlardı. Meyhanede muhteşem bir sessizlik olmuştu. Taş kesilen Thénardier kadın tahminlerine gene başladı. Ne biçim şey bu ihtiyar? Fakir mi, milyoner mi? Belli ki her ikisi birden, yani hırsız. İçgüdü bütün hayvani gücüyle belirdiği zamanlar insanın gerçek yüzünü kuvvetle ortaya koyar. Bu keskin ifadeli çizgi Thénardier'in de suratında görüldü.